Sayın dinleyen hoş geldin. Alternatif Peron, ben Douglas, yanımda işsiz muhabiri var. Kendisi sık sık gündeme gelmekle meşgul. Neyse, onu geçelim şimdi. Konumuz tabii ki zamlar vesaire, ekonomik buhran falan filan. Yine gerçi burada yine işsiz muhabir devreye giriyor. Çünkü kendisi bu konularda çok fazla söz sahibi.
Şimdi söz sahibi derken sanki zamları ben yapıyormuşum gibi bir algı oluşmasın. Sevgili Douglas.
Kardeşim, senin yüzünden çıkmadı mı dolar bu duruma?
Yani tamam, ben dolarlarımı topluyorum, ben piyasaya salmıyorum, o yüzden olabilir ama yani bu kadar da etki etmez, hadi benimkisi en fazla 1 lira etki etsin.
1 lira derken 1 milyon lira mı diyelim?
Ya benim için 1 lira, sizin için kaç para eder ben orasını bilemem tabi.
Şimdi bir yandan zamlar, bir yandan halden 2-3 liraya domates aldığını söyleyen bir herif.
Bir yandan boji.
Bir yandan boji.
Ona girmek istiyorum.
Şimdi boji konusunda şöyle bir yeni haber var.
Boji bir...
Sahiplendirilecek abi boji. Büyük bir çiftlik evinde sahiplendirilecek.
Aa. Maskotu nasıl sahiplendirebiliyoruz ya? Şey değil miydi boji? Hani böyle kafasına geçiyor, ayaklarına böyle kostümle gezmiyor muydu boji?
Belki öyle bojiler de vardır ama bu abi öyle bir boji
bildiğim,
değil.
Ben çünkü... Sevgili Yalnız Kovboy'dan böyle öğrendim Boji'yi. Ya arkadaş.
İroni mi diyelim?
Ya. Gülüyorum resmen ya.
Şimdi.
Abi burada suç senin de var bak. Senin suçun da var. Peki. Yani adam, tamam mı? Boji'nin bir... kostümlü maskot olduğunu zannediyor.
İşte belki zannetmiyor, ironi yapıyor belki de.
Ya bırak ironimi ya.
Şimdi boji derken hani metro, toplu taşıma falan, İstanbul Belediyesi. Şimdi ama yeni bu... konu, daha ciddi bir konu.
Bıçaklı saldırgan.
Bıçaklı saldırgan.
İstanbul Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu'na nasıl yürüyeceklerini şaşırdılar artık.
Şimdi, hayır şuraya getireceğim olayı. Orayı sen açıkla da. Şimdi bu herif buraya nasıl bıçakla bindi falan yapıyorlar. Binemez mi? Binebilir. Ama...
Ya bu zamana kadar Ekrem İmamoğlu'ndan önce nasıl bindiyseler o şekilde binmişler demek.
Şimdi için diğer ironik yanı, adamın şu an tutuklanmış olmasına karşın kadınlardan şikayetçi olması. Hem bıçak çekiyor hem şikayetçi oluyor. Neyse, ve diyor ki maskeyi düzgün takmamıştı, ondan diyor şey yaptım. Ulan sende maske yok zaten.
Hani... Aa, maskeyi düzgün takmadıysa değil bıçak. Yani satır çekse hakkı var derler adam. Öyle deme şimdi.
Birileri der yani. Ha. Şimdi fetişistler ve faşistler der diyelim. Geçelim.
Ya bu tabii bir ironidir. Bunu söyleyelim de başımız derde girmesin. Bu bizim kendisini savunduğumuz anlamına gelmez yani. Ya birader, öyle bir şey ki ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Ne hale geldiğimizi şaşırmış durumdayız. Ben hani dediğim gibi anlayamıyorum yani insanları artık. Hani bu toplumsal bir yozlaşma mı diyelim buna?
Şimdi toplumsal yozlaşma bu boyutuyla var da. Öte taraftan mesela Bursa'da da 19 yaşındaki bir kız iş çıkışında evine giderken bir Afgan uyruklu kişi.
Ondan bahsedecektim
ben de. O da sınır dışı edilecek şu
onun
an.
Onun elinde de bir bıçak vardı.
Mesela Türkiye'de son zamanlarda peydahlanan bu Afgandır, bilmem nedir, Suriyelidir. Bu tarz insanlardan böyle eylemler, böyle şeyler gördük. Ama Emrah mı herifin adı?
Evet.
Değil mi? Bir Türk... böyle bir şey görüyoruz. Gerçi ayrım da yapmamak gerekiyor. Adamın biri gidiyor orduda, hiç tanımadığı bir kızı öldürüyor. İşte ya burada etnik ayrım yapılmalı mı sence? Yoksa bir genel bir eleştiriye mi gidilmesi lazım? İkisi de yoksa birbirini entegre şekilde etkileyen olaylar mı? Öyle.
Ya öyle bir şey ki sevgili Douglas, şimdi hani burada bir etnik ayrım yapmak doğru değil. Ama şu da bir gerçek ki olayı etnik ayrıma vurduğun zaman oranlar çok
kendini
farklı değişiyor. Yani bundan belki de 5 yıl öncesinde, 6 yıl öncesinde bu kadar yüksek miydi biz bu olaylar? Yani ikimiz de medyanın içinde olan insanlarız. Medyayı takip eden insanlarız. Ben sana soruyorum. Hep sen bize soru soruyorsun. Bu sefer ben sana soruyorum. Bundan 5-6 yıl önce bu tip olayların yükseklik oranı sence neydi? Şu anda sence ne?
İşte onun da açıklamasını yapıyorlar. O zamanlar çok fazla medyaya yansımadan bu işler bitiriliyordu, kapatılıyordu. Şimdi her şey medyaya yansıyormuş. Medya bunu efendim alıyormuş. Direkt manşet yapıyormuş. İşte çok güzel kullanıyormuş. O yüzden kadına şiddet aslında çok da artmadığı halde medya bunu öyle gösteriyormuş. Katılıyor musun buna?
Yani veriler de ortada. İstatistiki verilerden bahsediyorum. Eğer bu istatistiki veriler sadece gazeteye çıkanlar, medyaya çıkanlarsa
yine yanlış. Yine kötü. O zamanlar medya başka bir medya mıydı? Hani ben de onu söyleyenlere onu söylüyorum. Eğer sen medya gözüyle bu artırılıyor diyorsan, o zaman medya neyin peşindeydi ki? Hani neyi kovalıyordu?
Ama şu da bir gerçek. Şimdi medyanın gösterdiği şeyler ülkelerde daha çok olur. Ya öyle ki, bunu sen de çok iyi bilirsin. Şimdi Türkçesini düşünüyorum ben. Avrupa Yayın Birliği'nin mesela kuruluş amacı neydi? Amerika'daki Hollywood emperyalizminin, onların gözündeki Avrupa'daki yayınların üzerinde etkin olmaması, Avrupalılar üzerinde etkin olmamasıydı.
Ve o hegemonyayı da kırmak.
Şimdi insanlar orada o hegemonyayı kırmalarının nedeni ne peki? Orada gördüklerini taklit etmelerini engellemek. Türkiye'de bir zamanlar o hani çok ünlü Miroğlu kanunları bilmem ne denildiği zaman Miroğlu paltosuyla gezen insanlar vardı. İşte Kurtlar Vadisi zamanında kendini Polat Alemdar zannedenler vardı. Ve Pokemon zamanında, Şirinler zamanında.
Dirilişi izleyip kalkanlarla evde dolaşanlar.
O konuda bir şey diyemeyeceğim. Çünkü medya her zaman toplumu yönlendirme konusunda çok mükemmel bir silah.
Çok güzel manipüle edip insanları yozlaştırmayı da iyi biliyor. Hani.
Evet.
Ama buradaki temel nokta bu mu olmalı yani?
Yani mesela bu olayları böyle çok görüp de işte kadına şiddet olaylarının çok gösterilmesiyle birlikte ya işte bu şiddet yapılıyor, tecavüz ediliyor, bıçak çekiliyor ama işte ceza almıyorlar kafasına mı giriyorlar? Onu bilmiyorum.
Mesela bu bıçaklı saldırgan için Twitter'da insanların çoğu yine serbest bırakılacak herhalde gibi bir algısal tweetler atmıştı. Yani insanlar tabii tutuklansın istiyor ama belli başlı bir şeyler görmüşler ki hani yapılanlar yapılacakların teminatıdır gibi bir şey görmüş olacaklar ki diyorlar ki bunu tutuklamayacaklar herhalde, serbest kalacak. Denetimli serbestlik zaten hapisler dolu. Şimdi bir de salgın muhabbetinden dolayı çok da fazla hapise insanları yatırmamak istiyorlar galiba.
Evet.
Bu bir algı mı yoksa yanlış mı, ya da yine geliyoruz düğümlenen noktaya, sosyal medyanın yargıyı yönlendirmesi yine ortada mı?
Ya sosyal medya yargıyı yönlendirmiyor. Yani yönlendiriyor demeyelim. Yönlendirmiyor. Bu bir gerçek. Bunu defalarca kez gördük. Yani sosyal medyada olan sosyal medyada kalıyor.
Boş mu o zaman? Kendi kendine çalıp kendi kendine oynamak gibi bir şey mi? Yani bu şu mu oluyor?
İnsanlar tepkilerini dile getiriyorlar.
İç boşaltma merkezi.
Getirmekte de haklılar. Bir şekilde hani biz tepkimizi dile getirelim. Bu tepki sayesinde belki yeni bir kanuna, yeni bir yasaya vesile oluruz, öncülük ederiz, yeni bir şey oluştururuz düşüncesine giriyorlar. Hani güzel de bir düşünce. Ama yönlendirme konusuna gelirsen bir yönlendirme yok. Yani kanun neyse o uygulanıyor olarak.
Peki o zaman
edilmeli.
Niçin eskiden insanlar bazı örnekler verip burada salındı, şurada salındı, yine salınır'a geliyor olay. Ve niye salınmadı o zaman? Eğer kanun salınması yönündeyse şimdiki niye salınmadı? Şimdiki salınmıyorsa eskiler niye salındı oluyor?
Yani bu çok Riskli bir soru. Ben böyle riskli sorulara biliyorsun pek cevap vermiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani sosyal medya şu anda bir iç boşaltma merkezi senin de dediğin gibi.
Yani o zaman şu mu sosyal medya? Kimilerinin Halk TV'si, kimilerinin de A Haber'i sosyal medya mıdır?
Bit tabii. O da nereden çıktıysa bit tabii.
Şimdi yine son zamanlarda yaşanan ilginç olaylardan biri. Sokağa çıkıp hükümet istifa diye haykıran insanlar oldu İstanbul'da, Ankara'da falan, İzmir'de. Ve bazı yerlerde polisle karşı karşıya gelmeler oluştu. Şimdi sen önce bu sokağa çıkma durumlarını nasıl değerlendiriyorsun? Bakın, bu insanların cebine ulaşırsa artık kimse durduramaz diyenler vardı. Bu insanlara siz istediğiniz özgürlükleri kısıtlayın, hiçbir şey yapmazlar. Ceplerindeki paraya el uzatılırsa ya da kendi paralarının değeri düşerse işte o zaman, yani ekonomik bir sıkıntı yaşandığı zaman bu insanlar anca bir şekilde beyinlerine dank ediyor denirdi. Sence buna, sen buna katılıyor musun? Bu insanlar sırf ekonomik sebeplerden mi dışarıdalar, yoksa bir şeyin patlaması mıydı, yoksa bir provokasyon muydu?
Aslında hepsinden biraz biraz var. Her zaman olduğu gibi içlerinde provokatörler de var. Yani bu savunduğum veya savunmadığım anlamına gelmesin ama Gezi Park olaylarında da gördük. O zaman da işte iki ağaç için sokağa çıkanlarla başlayıp hükümetin yanlış politikalarını kendilerince eleştirenler, bunların içerisine girmiş olan provokatörlerle birlikte büyüyen olaylar silsilesini izledik.
Topçu Kışlası olayı falan biraz da tabii kaşınmış oldu.
Tabii ki, tabii ki. Sonrasında işte polisin yaptığı gece baskınlarıydı, bilmem neydi. İyice
İşte orada araya mesela bazı FETÖ'cü polisler de ilginç şeyler yapmıştı diye bilgiler vardı yani.
şey yapmıştı. Şu anda da hani dediğin olayla alakalı yine aynı şeye evrilir belki ama hani şu
Büyümediği
anki
gibi
durum,
duruyor.
şu anki durum o tarz bir şeye evrilmeyeceğini de gösteriyor.
Genel grev isteyenler oldu. Hiç kimse oralı bile olmadı. Yani genel grev olunca şimdi bir şey kötü gidiyorken
İyice kötüleştirir genel grev.
mantıklı geliyor mu?
Bence gelmiyor. Sence geliyorsa bilemem.
Şimdi burada insanlar çıktılar sokağa falan filan.
Sokağa çıkabilirler, anayasal hakları. Ama belli çerçevelerde çıkabilirler. Yani anayasal
İnsanlar
düzen ve
hükümetlerin istifasını da isteyebilir, doğru mu?
anayasal düzen ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtilen
Silahsız ve
demokrasi,
saldırısız.
evet, demokrasi ve gösteri amaçlı nasıl bir gösteri yapabileceklerini, nasıl bir miting yapabileceklerini, nasıl bir basın açıklaması yapabileceklerini zaten Türkiye Cumhuriyeti kanunları belirlemiş. Bu
Şimdi
kanunlar bağlamında çıkıp zaten istediğin gibi gösterini gerçekleştirebilirsin. Ama bu kanunların dışına çıktığın an polis de sana müdahale etmeye haklıdır.
Türk Tabipleri Birliği de İstanbul'dan Ankara'ya özlük hakları, çeşitli maaş iyileştirmeleri vesaire hakkında bir yürüyüş başlatacak imiş. Bu sokağa çıkma yasağında da, sokağa çıkma yasağı nereden çıktı? Bu sokağa çıkan insanlar arasında da vaktiyle sokağa çıkma yasaklarını çokça destekleyen, işletmeler kapatılsın, tam kapanma gelsin gibi şeyleri çokça destekleyenler var. Aynı Türk Tabipleri Birliği'nin olduğu gibi. Şimdi aynı Türk Tabipleri Birliği yürüyüş yapacak dedim az önce. Bu bir tezatlık mı? Salgın var mı? Salgın bitti mi? Bittiyse niye açıklanmıyor? Bitmediyse nasıl Türk Tabipleri Birliği insanların sağlığını riske atabilecek şekilde yürüyüş yapabilecek? Çünkü en ufak bir toplantıya, en ufak bir şeye müdahale ve mücadele edilmesi gerektiğini söylüyorlardı. Salgın var, salgın var, salgın var diyorlardı. Şimdi ne oldu? Bakıyorsunuz, mitingler başlıyor. Çeşitli partiler mitinglere başlayacak. Zamanında bir parti miting yaptığında, kongre yaptığında bas bas bağırıldı. Şimdi yapılıyorsa o zaman salgın bitmiş mi izlenimi almamız gerekiyor? Yoksa burada bir ikilem mi var?
Şimdi Türk Tabipleri Birliği'nden önce salgınla alakalı şunu söyleyebilirim ki ben bir sağlıkçı bir veya profesör olmadığım için salgının bitip bitmediği konusunda herhangi bir yorum yapmamın doğru olacağını düşünüyorum.
Profesör sadece hastanede. Profesör hastanede sadece hasta insanlarla haşır neşir. Ama biz toplumdayız. İnsanların içindeyiz. Hastasıyla hasta olmayanıyla insanların içinde olan bireyler olarak ve sen de öyle bir birey olarak insanların genel izlenimi salgına karşı nasıl, bunları zaten görürsün. Hastalar mı değiller mi belli bir birikimin zaten var.
Dediğim gibi ben o yüzden salgının bitip bitmediğiyle alakalı herhangi bir yorumda bulunmayı doğru bulmuyorum ben kendi açımdan.
Tamam. Senin kendi açımdan.
Tabii ki insanlar salgının bittiğini söyleyebilir, salgının devam ettiğini söyleyebilir, maskenin gerekli olduğunu veya olmadığını, aşının gerekli olduğunu olmadığını söyleyebilir. Bunlar kendilerinin kişisel tercihleridir.
Peki toplumsal bağışıklık hala üretilmedi, yani oluşmadı mı? Oluşmadıysa nasıl yürüyüş yapılıyor?
Fakat ben salgınla alakalı pek fazla yorumda bulunmak istemiyorum. İşleyişi zamanı görmek gerekiyor.
Gördük artık. Ve bitti yani 1,5 yıldır. Ben, hem de aşılanma da geldiği halde salgın hala nasıl sürebiliyor?
Ben bu konuda çok vakıf değilim.
Vakıf olmaya gerek yok.
O yüzden herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Fakat
senin süzgecinden nasıl diye sormuştum sadece.
Ya, benim herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Fakat şimdi Türk Tabipler Birliği'nin sokağa çıkmadır bilmem nedir olaylarıyla alakalı olarak şunu söyleyebilirim ki Türk Tabipler Birliği açısından baktığınızda Türkiye'de şu anda birçok doktor, birçok hemşire veya birçok sağlık çalışanı hiç fark etmez çok yüksek şiddete maruz kalıyor. Çok yüksek oranda nasıl söyleyeyim sana çalışma saatlerindeler ki bunun en büyük örneklerini yanlış hatırlamıyorsam 36 saatlik bir
nöbetten
çıktıktan sonra hayatını kaybeden bir doktorda gördük. Bu tip bir durumdan sonra kendileri yine demokratik haklarını kullanarak bir toplantı, bir gösteri düzenleme, bir yürüyüş yapma hakları vardır.
Aynı topluluktan olunca zaten insan birbirine virüs bulaştırmaz. Mesela oyuncular hiç maske takmazlar. Sadece Covid önlemi aldık diye sarmaş dolaş, öpüş sarış bilmem ne hiç önemli değil. Covid önlemi aldık yazdıkları anda bitiyor zaten. Ve aynı zamanda işte dediğim gibi aynı meslek grubu olduğu için virüs bulaştırmıyorlar.
Ama yani Türk Tabipler Birliği'nin şu anda yapmış olduğu bu gösteri veya bu açıklamalara herhangi bir karşılık gelecek mi? Orası muamma çünkü
öncülük edecekler halka işte artık demek ki salgını onlar da kafalarında bitirmiş durumdalar. Bir şekilde açıklama bekliyor çünkü geçenlerde favipiravir ilacıyla alakalı bir bilim kurulu üyesi profesör doktordu yanlış hatırlamıyorsam Habertürk'te bir açıklama yaptı. İşte soruyor Mehmet Akif favipiravir etkisizdi madem niçin kullanıldı biz de zaten diyor. Bilim kurulunda dile getirdik. Sağlık Bakanlığı'na bunu söyledik. Ama Sağlık Bakanlığı bu politikayı gütme ihtiyacı hissetti. Şimdi yani o zaman bilim kurulu bazı şeyleri söylediği halde Sağlık Bakanlığı başka şekilde mi ilerleyiş ve süreci sürdürmeye çalışıyor? Bu konuda bir düşüncen ya da fikrin var mı? Nasıl olacak bu işler abi? Yani eğer ki bilim kurulu dinlenmiyorsa bilim kurulu üyeleri niye şey yapmıyor, ayrılmıyor? Madem söylüyorsun seni dinlemiyorlar niye hala Sağlık Bakanlığı itimat var? Ya burada da bir ikilem yok mu sence?
Ben salgınla alakalı konuşmayı pek sevmiyorum. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu sağlık politikası, İçişleri Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu sağlık politikası konusunda herhangi bir yorumda da bulunmak istemiyorum.
Ama sen anayasamıza değer veren bir insan değil misin?
Tabii ki.
Az önce bahsettin yürüyüş hakkı, saldırısı ve silahsız evet. Ve önceden izin almaksızın yürüyüş hakkı anayasal bir haktır. Aynı zamanda anayasada seyahat özgürlüğü mevcuttur falan filan. Neyse sen diyorsun ki ben istemiyorum, ben anayasaya aykırı olan genelgeleri de eleştirmek istemiyorum diyorsun. Doğru mu?
Ben salgınla alakalı herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum.
Hayır, bir şey anayasaya aykırıysa bunu eleştirmemiz gerekmiyor mu?
Ve tabii ki bir şey anayasaya aykırıysa bunu eleştirebilmek en doğal hakkımız.
Bu kadar. Tamam. Şimdi son olarak burada sen yürüyüş yaparken, burası bir açık arazi park.
Ayaklarımı yere vurmadan düzgünce yürürüm.
Ama köprüde mesela ayakların ne çamurlandıysa mesela.
Ama ya yoksa şu an olduğu gibi.
Çamur.
Ama ya. Kuru çamur.
Ya bulanırsa?
Bulanmamış ama.
Beşiktaş çorabı giymeye utanmıyor musun?
Ne alakası var?
Sen bir Galatasaraylı mısın? Ya işsiz muhabire burada.
Hayda.
Şimdi Galatasaraylı mısın değil misin? Önce buna bir karar ver. Çünkü herkes senin derbi skorunun nasıl bitmesi gerektiğini düşündüğünü biliyor. Bunları açıkla artık insanlara, itiraf et.
Evet, Galatasaraylı. Yani ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim ki.
İnkar edeyim.
Tarafsız bir Galatasaraylıyım. Tıpkı Rasim Ozan Kütahyalı gibi.
Oo, bu çok kötü oldu. Şimdi. Fener Galatasaray. Ya daha doğrusu Galatasaray Fener maçından. Senin beklentin beraberlikti abi. Beklentin de değil. Kesinlikle öyle olması için bastırdın. Belli bir aşamadan sonra Fener'i savundun hatta. Bu konuda mevcut bulunulan yerde Fenerli sayısının az olması seni mazlumun yanına mı itti? Yoksa Fener mazlum falan değil mi?
Fener sadece mazlumu getiren bana. Ya o gün başka bir şeyler vardı.
Hiçbir şey olmasa da.
Muhakkak ki bir şeyler oldu o gün.
Son laflarını alalım. Burada.
Son laflarım. Daha önceki podcast'imde söylediğim olayı tekrar yenilemek istiyorum. Çok kısa bir süre içerisinde Osman Kavala serbest kalacak.
Ve sonucunda dolar hakkında bir yorum.
Dolar düşecek, altın düşecek, euro düşecek.
Ama ne kadar?
Ama şunu unutmayın. Döviz gördüğü yeri asla unutmaz.